Ayrım 29, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 390. Joanna Gray gizli kapıyı kilitledi ve hemen yukarıya tavan arasına çıktı. Telsizin başına geçti, Lansford'u aramaya koyuldu. Aşağıdan gelen sesleri duyuyordu. Kapılar gümbürtüyle açılmış, eşyalar oraya buraya atılmıştı. Şafto evin altını üstüne getiriyordu. Şimdi de çalışma odasına gelmişti. Şafto merdivenleri çıkarken öfke içinde bağırmaya başlamıştı. Karı mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Merdivenlerde bir ses duyuldu. Hey albayım, aşağıda mahzende şu köpeği buldum. Hayvancağız oraya kilitlenmişti. Şimdi köpek yıldırım hızıyla size doğru geliyor. Joanna Gray uzanıp Luger marka silahı aldı, tetiği açtı ve hiç kılını kıpırdatmadan telsizle haber vermeye devam etti. Şafto merdivenin sahanlığında durmuş, çevresine bakınırken köpek Patch hızla yanından geçti gitti. Albay da köpeğin peşinden çalışma odasına girdi ve hayvanın köşedeki cam mekanı tırmalayıp durduğunu fark etti. Şafto cam mekanı inceleyince minik anahtar deliğini buldu. "Kadın burada, Krukowski." Sesinde vahşice hatta çılgınca bir sevinç vardı. "Karıyı yakaladım." Şafto anahtar deliğine üç el ateş etti, kilit parçalandı ve kapı kendiliğinden açıldı. Bu sırada Krukowski de elinde M1'iyle içeri girmişti. ''Aman acele etmeyin efendim.''
''Acele etmek de ne kelime.''
Şafto tavan arasına giden merdivenleri yıldırım hızıyla çıkmaya başladı.
''Aşağı in cadı karı.''
Şafto başını yukarı kaldırırken Joanna Gray de onu alnının ortasından vurdu. Şafto çalışma odasına yuvarlandı. Krukowski de silahını rastgele boşalttı. Köpek ulumaya başlamıştı. Bir gövdenin yere düştüğü duyuldu. Sonra derin bir sessizlik oldu. Ritter, Altman ve Werner mezarlar arasından kilisenin önüne doğru koşarlarken Devlin de kilisenin önüne varmıştı. Devlin motosikleti kapının önünde durdurtunca ötekiler de ona doğru koştular. ''Ritter, durum berbat.'' dedi. ''Albay da hala köprünün yanında.'' Devlin başını çevirdi. Steiner'ın bulunduğu tarafa baktı. Birden Ritter koluna yapıştı. ''Tanrım, şuraya bak, neler geliyor.'' Devlin döndü, Joanna Gray'in evinin az ilerisindeki dönemeci kıvrılan beyaz keşif arabasıyla üç cibi gördü. Hemen arabanın motorunu çalıştırdı. ''Eğer şimdi gitmezsem bir daha böyle bir fırsatı yakalayamam.'' Devlin dosdoğru tepeden aşağı indi. İhtiyar kadının çayırına girdi, yoldan ayrılıp tarladan geçti. Motosiklet nemli otlar üzerinde kaya kaya giderken durmadan havaya sıçrayıp iner gibi görünüyordu. Ritter kilisenin önünden onu izlerken adamın sele üzerinde kalabilmesine şaştı. Bir mermi başının yanındaki tahtaya saplanınca üsteğmen hemen iki büklüm oldu. Werner ve Altman ile birlikte duvarın kenarına siper aldı ve ateşe karşılık vermeye başladı. Bu sırada Hustler'ın adamları bir araya toplanıp kilisenin karşısındaki koruluğa gelmişlerdi. Devlin karşı taraftaki ormana dalmıştı. Yolun kenarında birkaç kişinin bulunduğundan aşağı yukarı emindi. El bombalarından birini cebinden çıkardı, dişleriyle ipini çekip kopardı. Sonra da ağaçların arasına girdi. Bir cip ve onun çevresinde telaşlı telaşlı gezinen adamları görünce el bombasını atıverdi. Öbür el bombasını çıkardı, sol yandaki çalılıkta birkaç Amerikalı daha gözüne ilişti. Birinci el bombası patlarken ikincisini de bu adamlara doğru attı. Sonra yoluna devam etti. Köprünün arkasına gelince fren yapıp durdu. Steiner hala makineli tüfeğin başında duruyordu. Steiner tek kelime bile söylemedi. Ayağa kalktı. Browning silahı iki eliyle birden tutup büyük bir hırsla kurşunlarını boşaltmaya başladı. Onbaşı Bleeker bu yaylım ateş karşısında hemen bahçe duvarının arkasına gizlenmek zorunda kaldı. O anda Steiner da Browning'i fırlatıp bir bacağını motosikletin arka silesine uzatıp seleye yerleşti. Devlin de hemen motoru gazladı. Köprüden geri dönüp tepeyi tırmanmaya başladı. Bu sırada beyaz keşif arabası da Joanna Gray'in evinin köşesine dönmüştü. Harry Kane ayağa kalkıp onların gidişini izledi. Garvey sordu, buna nesi oluyor? Onbaşı Bleeker cipten aşağı zorlukla inmişti. Yüzü gözü kan içinde onlara doğru sendeleye sendeleye yürüyordu. ''Burada doktor falan var mı efendim? Sağ gözümü kaybettim gibime geliyor. Bir şey göremiyorum.'' Birisi atlayıp adamı tutmaya çalıştı. Kane çevreye göz gezdirdi. budala, çılgın köpek diye mırıldandı. Krukowski kapıdan dışarı çıkıp selam verdi. Kane, albay nerede diye sordu. Öldü efendim, yukarıda. Oradaki kadın var ya, işte o albayı öldürdü. Kane telaşla arabadan aşağı atladı. Kadın nerede? Onu da ben öldürdüm binbaşı. Krukowski'nin gözleri yaşlıydı. Kane söyleyecek tek söz bulamadı. Krukowski'nin omzunu okşayıp eve giden patikadan yürümeye başladı. Devlin ile Steiner tepeye vardıkları zaman Ritter ile iki arkadaşı da duvarın arkasından koruluktaki Amerikalılara ateş ediyorlardı. İrlandalı vitesi değiştirdi, ayağını yere indirdi ve motosikleti kendi haline bıraktı. Ritter, Altman ve Werner de daha fazla zayiat vermemek için mezar taşlarını siper ala ala kilisenin verandasına doğru yürümeye başladılar. Onbaşı Becker kapıyı açtı. Hepsi içeri girince de kapıyı tekrar kapayıp içeriden sürgüledi. Dışarıda ateş gene başlamıştı. Kasabalılar birbirlerine iyice sokulup korku ve merak içinde beklemeye başlamışlardı. Philip Barker topallaya topallaya kürsüden indi. Devlin'in karşısına geçti. Yüzü öfkeden bembeyaz kesilmişti.
''Bir Allah'ın belası hain daha öyle mi?''
Devlin sırıttı. ''Şey, insanın tekrar dostları arasında olması çok güzel şey.'' Değirmende durum gayet sakindi. Walter, ''Ben bu sessizliği beğenmiyorum.'' dedi.
''Sessizliği hiçbir zaman beğenmezsin zaten.''
Brandt böyle dedikten sonra kaşlarını çattı.
O ses neydi?
Yaklaşan bir motor sesi duyulmuştu. Brandt başını uzatıp gürültünün kaynağını öğrenmek istedi ve hemen yaylım ateşe tutuldu. Bunun üzerine içeri çekildi.
Meğer nasıl?
Galiba ölmüş. Motorun sesi yaklaşırken Brandt da bir sigara çıkardı.
Şöyle bir düşünsene dedi.
Albert Kanalı, Girit, Stalingrad, bu yol nerede sona erecek?
Stanley Constable'da.
Brandt sigarasını yaktı. Beyaz keşif arabası en azından saatte 40 mil hızla ilerlerken Garvey birdenbire direksiyonu kırdı ve değirmenin kapılarını kırıp içeri girdi. Kane arkada durmuş Browning marka bir uçak savar makinesiyle üst kata ateş ediyordu. Kocaman 50 kalibrelik mermiler kolaylıkla duvarları delip her tarafı paramparça ediyorlardı. Kane acı feryatların farkındaydı ama ateşe devam ediyordu. Ancak döşemede büyük delikler açılınca ateşi kesiyordu. Bu deliklerden birinden kana bulanmış bir el uzandı. Ortalık gayet sessizdi. Garvey adamlardan birinden bir Thompson tabanca aldı, aşağıya atladı. Köşedeki tahta basamaklardan yukarı çıktı. Ama çıkmasıyla inmesi de bir oldu.
İş tamam binbaşım.
Harry Kane'in yüzü solgundu ama soğukkanlılığını kaybetmemişti.
''Pekala'' dedi, ''şimdi doğru kiliseye.''
Molly Garrowby Heath'e tam zamanında varıp yanından beyaz mendil sarkan cipin tepeyi tırmandığını gördü. Araba kilisenin avlusunun önünde durdu. Kane ve Dexter Harvey arabadan indi. Kilisenin avlusundaki dar patikayı geçerlerken Kane yumuşak bir sesle ''Gözlerini kullan çavuş'' dedi. ''Burayı bir daha görürsen mutlaka hatırlamaya çalışacaksın.''
''Merak etmeyin binbaşım.''
Kilisenin kapısı açıldı ve Steiner verandadan uzaklaştı. Devlin ise onun arkasında duvara yaslanmış sigara içiyordu. Harry Kane ciddi bir tavırla selam verdi.
''Daha önce tanışmıştık albay.''
Steiner'ın karşılık vermesine meydan kalmadan Philip Barker kapıda nöbet tutan Becker'i itip geçti. Topallaya topallaya verandaya geldi.
''Kane, Pamela nerede? Bir şey yok ya.''
''Pamela gayet iyi peder. Onu Meltham House'da bıraktım.''
Barker bembeyaz bir yüzle Steiner'e döndü. Gözlerinde zafer pırıltıları vardı.
''Kardeşim sizi ne güzel Tonga'ya oturttu değil mi Steiner? Kardeşim olmasaydı belki de bu işi başarabilecektiniz.''
Steiner gayet sakin bir tavırla konuştu. ''Görüş açılarının da kişilerin görüşlerine göre değişmesi çok garip. Ben de Carl Strum adında bir adamımızın iki çocuğu kurtarmak uğruna kendini feda etmesinin yenilgiye neden olduğunu düşünüyordum.'' Steiner cevap beklemeden Kane'e döndü.
''Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?''
''Canım artık belli, teslim olun. Bundan sonra boşuna kan dökmenin bir yararı yok. Değirmene bıraktığınız adamların hepsi öldü, Bayan Gray da.''
Barker Kane'in koluna yapıştı.
''Bayan Gray öldü mü? Nasıl?''
''Albay Shaft'ı onu tutuklamaya çalışırken albayı öldürmüş. Bundan sonra sürüp giden karşılıklı ateş sırasında da Bayan Gray öldü.''
Barker hemen başka tarafa baktı. Yüzünde sonsuz bir ıstırap vardı. Kane Steiner'a döndü. Artık yapayalnız kaldınız. Başbakan şu anda Meltham House'da rahat rahat oturuyor. Çevrede gayet sıkı güvenlik tedbirler alındı. Bu iş bitmiştir. Steiner Brandt'ı, Walter'i, Meyer'i, Gerhard'ı, Klugel'ı, Dinter'i ve Berg'i düşündü. Ve gayet solgun bir yüzle başını salladı. Dürüst koşullarla mı? Barker havası çıktığı kadar bağırdı. Koşul moşul yok. Bu adamlar buraya İngiliz üniformalarıyla geldiler. Binbaşı, bunu size hatırlatmak zorundayım. Steiner araya girdi. Ama o üniformalarla savaşmadık. Sadece Alman askeri olarak savaştık. İngiliz üniformalarını kısa bir süre için kullandık. Bu da Cenevre Antlaşması'na aykırı düşüyor. Bu antlaşmaya göre savaş zamanında düşman üniformasını giyenlere ölüm cezasının verilmesi belirtilmişti. Steiner Kane'in yüzündeki ifadeyi görünce hafifçe gülümsedi. Tasalanmayın binbaşı, sizin suçunuz yok. Oyunun kuralları böyle, ne yapalım? Albay bu kez de Barker'a döndü. Peder, senin tanrın gerçekten intikam tanrısıymış. Galiba mezarımın üzerinde dans edeceksin. Barker bir adım ilerledi. Allah belanı versin seni Steiner. Papaz bastonunu havaya kaldırıp Steiner'in başına vurmak istedi. Ama bu sırada ayağı eteğine takıldı ve dengesini kaybedip yere düştü. Başını da bir mezar taşına vurdu. Garvey hemen yere diz çöktü, papazı muayene etti. Sadece bayılmış ama birisi onu iyice muayene etmeli. Kasabada iyi bir doktor var. Steiner alın götürün dedi, hepsini götürün. Garvey yan gözle Kane'e baktı, sonra Barker'ı kucakladı, cipe taşıdı. Kane, kasabalıları serbest bırakacak mısınız diye sordu. Steiner alaycı bir tavırla, düşmanlığı daha fazla bilememek için böyle davranmak zorundayız. Yoksa kasaba halkını burada rehin tutacağımızı ya da kadınları önümüze alıp dışarı çıkacağımızı mı sandınız? Hunhar savaşçılar gibi mi davranacaktık? Özür dilerim ama bunu yapamayacağız. Steiner döndü. Hepsini dışarı çıkar Becker dedi. İçeridekilerin hepsini serbest bırak. Kapı büyük bir çatırtıyla açıldı ve kasabalılar dışarı çıkmaya başladılar. Laker Armsby en öndeydi. Kadınların çoğu hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Betty Wild en arkaya kalmıştı. Graham da yanındaydı. Ritter Neumann yarı baygın ve hasta görünen George Wild'a destek olmuş, yürümesine yardım ediyordu. Garvey hemen geri döndü, onlara yardım etmek istedi. Betty Wild Graham'ı elinden tutup Ritter'e döndü. Genç üsteğmen, kocanızın bir şeyi yok bayan Wild dedi. Orada olanlara çok üzüldüm. İnanın bana çok üzüldüm. Ziyan yok, suç sizin değildi. Bana bir iyilikle bulunur musunuz? İsminizi söyler misiniz? Adım Neumann, Ritter Neumann. Betty Wild teşekkür ederim dedi. Daha önce söylediğim sözler için de beni bağışlayın. Graham için de size ve adamlarınıza ayrıca teşekkür etmek isterim. Steiner oğlunuz cesur bir çocuk dedi. Hiç düşünmeden suya atladı. Bu cesaret ister. Cesaretin ise modası hiç geçmez. Graham başını kaldırıp albaya baktı. Sen niye Almansın diye sordu. Niçin bizim taraftan değilsin? Steiner kahkahalarla güldü. Betty Wild'a haydi yürüyün oğlunuzu buradan uzaklaştırın dedi. Yoksa benim aklımı çelecek. Betty Wild oğlanın elini tuttu, hızlı hızlı oradan uzaklaştı. Kasabanın kadınları duvarın ötesinde tepeden aşağı doğru akın akın gidiyorlardı. Bu sırada beyaz keşif arabası Hawk koruluğunun yolundan doğru görünmüştü. Kilisenin karşısına gelince araba durdu. Ağır makineli tüfeğin namlusu kilisenin verandasına çevrildi. Steiner başını salladı. Demek son perde başlıyor öyle mi binbaşı? Öyleyse daha fazla zaman kaybetmeyelim. Steiner selam verdi ve sonra Devlin'in yanına gitti. İrlandalı bütün bu konuşmalar sırasında bir kez olsun ağzını açmamıştı. Steiner seni hiç bu derece suskun gördüğümü hatırlamıyorum dedi. Devlin sırıttı. Doğrusunu istersen aklıma imdat sözcüğünden başka bir şey gelmemişti. Şimdi içeri girip Tanrı'ya dua edebilir miyim? Molly gizlendiği yerden Devlin'in Steiner ile birlikte gözden kaybolduğunu görünce yüreğine bir ağırlık çöktü. Ah Tanrım diye düşündü. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Ayağa kalktı, tam bu sırada iri yarı bir zenci çavuşla birlikte bir düzine Amerikalı'nın kilisenin avlusuna girdiğini gördü. Adamlar binaya girmediler, mezarlıktan dolaşıp kulenin bulunduğu yerden verandaya doğru ilerlediler. Zenci çavuşun omzunda bir kangal ip asılıydı, duvara tırmanıp oradan aşağıya atladılar. Molly birden kararını vermişti. Hemen atına atlayıp dört nala kilisenin arka tarafına doğru ilerledi. Kilisenin içi pek soğuktu. Sönmeye yüz tutan şamdanların ölgün ışığında gölgeler oynaşıyordu. Devlin dahil 8 kişi kalmışlardı. Steiner, Ritter, Werner Briegel, Altman, Janssen, Onbaşı Becker ve Preston. Ayrıca onlar bilmiyorlardı ama içeride bir de Arthur Seymour kalmıştı. Hala Sturm'un cesedinin yanında yatıyordu. Elleri ayakları bağlı olmasına rağmen uğraşıp didinmiş, yattığı yerden doğrulup oturmayı başarmıştı. O garip bakışlı çılgın gözlerini Preston'a dikmiş, ellerinin bağını çözmeye çalışıyordu. Steiner kulenin ve günah çıkarma odasının kapılarını denedi, ikisi de kilitliydi. Kulenin altındaki perdenin arkasına geçip 1939'dan beri çalınmamış olan çanların iplerine bir göz attı. Geri döndü, kürsünün önüne geldi. Size yeni bir savaştan başka bir teklifte bulunamam. Preston, bu pek gülünç bir durum dedi. Biz nasıl savaşabiliriz? Onlarda adam da malzeme de var. Onlar gerçekten saldırıya geçerlerse burada 10 dakika bile barınamayız. Steiner mesele gayet basit dedi. Başka bir seçme hakkımız yok. Duydun ya, Cenevre Anlaşması'na göre İngiliz üniforması giymekle hayatımızı büyük bir tehlikeye atmış olduk. Preston ısrarla, biz Alman askeri olarak savaştık dedi. Alman üniformaları vardı sırtımızda, bunu sen de söyledin. Önemli bir nokta bu. İyi bir avukatım bile olsa hayatımı tehlikeye atmak istemezdim. İleride bir idam mangasının kurşunlarına hedef olmaktansa şimdi tek kurşunla can vermeyi tercih ederim. Ritter, şimdi niye telaşlanmaya başladığını da anlamıyorum Preston dedi. Seni hiç kuşkusuz Londra Kulesi patlayacak. İngilizler vatan hainlerinden hiç hoşlanmazlar. Seni öyle yüksek bir yere asacaklar ki kargalar bile leşine erişemeyecek. Preston sıralardan birine çöküp başını ellerinin arasına aldı. Ork'tan sesler gelmeye başlamıştı. Hans Altman orgun başında oturuyordu. Johann Sebastian Bach'ın bir prelüdünü çalacağım. Prelüdün adı ölenler için olduğuna göre bizim havamıza da uygun düşecek. Altman gür sesiyle parçanın sözlerini okumaya başlamıştı. Birden kilisenin tepedeki pencerelerinden birinin camı kırıldı. Bir otomatik silahın kurşunlarıyla Altman yere serildi. Werner döndü, Sten tabancasıyla ateşe başladı. Bir Amerikalı pencereden içeri daldı, sıraların arasına atladı. Aynı anda öbür pencerelerden birkaçı daha kırıldı ve kilise yaylım ateşe tutuldu. Werner kilisenin güney kanadına koşarken başından yaralandı ve gık bile diyemeden yüzüstü yere düştü. Şimdi yukarıda birisi bir Thompson silahla ateş ediyordu. Steiner sürüne sürüne Werner'in yanına gitti. Adamın gövdesini ters çevirip yüzüne baktı. Sonra Altman'a bakmaya gitti. Ateş aralıksız devam ederken Steiner de sürüne sürüne kilisenin güney kanadına geldi. Devlin de yanına geldi. Yukarıda durum nasıl? Altman da Briegel de gitti. İrlandalı bu tam bir kan banyosu oldu dedi. Kurtulma şansımız hiç kalmadı. Ritter bacaklarından yaralı. Janssen de öldü. Steiner Devlin ile birlikte sürüne sürüne kilisenin arka tarafına gitti. Ritter'i yere oturmuş bir kalçasını sarmaya çalışırken buldular. Preston ile onbaşı Becker de yanına gelmişti. Steiner, iyi misin Ritter diye sordu. Sargı bezi kalmamış sayın albayım. Ritter sırıttı ama çok acı çektiği belliydi. Yukarıdan hala ateş ediliyordu. Steiner karanlıkta zorlukla seçilen günah çıkarma odasını işaret ederek o kapıyı açmaya çalışmalısın. Baksana burada pek fazla barınamayacağız. Becker başını salladı. Karanlıkta iki büklüm ilerleyerek günah çıkarma odasının kapısına gitti. Susturucu takılmış Sten tabancasını ateşledi. Bir kurşunla kapı açılmıştı. Bu sırada yukarıdan da ateş kesilmişti. Garvey seslendi. Bu kadar yeter mi albayım? Bu iş akvaryumda balık öldürmeye benzedi. Aslında ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Ancak zorunlu kalırsak hepinizi tabutla dışarı çıkaracağız. Preston birden ayağa fırladı, koşmaya başladı. Ben geliyorum, daha fazla dayanamayacağım. Becker alçak diye bağırdı ve koşup Preston'un yanına geldi. Silahının namlusunu adamın başına dayadı. Thompson silah gene bir çatırdadı. Bu pek kısa sürmüştü. Ama Becker'in de sırtına bir kurşun yemesine yetmiş, adam kulenin altındaki perdenin üzerine düşmüştü. Becker can havliyle çanın ipine sarıldı ve çan yıllardan beri ilk kez çalmaya başladı.
Gene bir sessizlik olmuştu. Garvey seslendi. Size 5 dakika süre tanıyorum albayım.
Steiner alçak bir sesle Devlin'e kıpırdarsak iyi olacak dedi. Günah çıkarma odasında buradakinden daha iyi korunuruz.
Devlin sordu peki ama ne kadar sürer bu?
Hafif bir çıtırtı duyuldu ve Devlin gözlerini kısıp dikkatli sesin geldiği tarafa bakınca günah çıkarma odasının kapısının önünde birisinin durduğunu gördü. Tanıdık bir ses "Liam sen misin?" diye fısıldadı.
Devlin "Aman tanrım bu Molly" dedi. "Yahu bu kız hangi cehennemden geldi?"
Devlin kızın yanına gitmek için sürüne sürüne ilerledi. Bir saniye sonra da geri döndü. Ritter'i sol kolundan tuttu. "Yürü" dedi. "Küçük sevgili bize bir kaçış yolu bulmuş. Şimdi şunu ayağa kaldıralım ve hazır herifler orada oyalanırken biz de kaçmaya bakalım."
Ritter'i aralarını alıp gölgelerin arasından süzüldüler. Günah çıkarma odasına daldılar.
Molly gizli bölmenin önünde onları bekliyordu. Adamlar içeri girer girmez bölmeyi kapadı ve önden yürüyüp merdivenleri indi. Sonra da karanlık tünele daldı. Kilisenin papaz evindeki salona vardıkları zaman ortalık pek sessizdi.
Devlin şimdi ne yapacağız diye sordu.
Ritter bu haldeyken biz pek uzağa gidemeyiz.
Molly Peder Barricker'ın arabası arka bahçede duruyor dedi.
Steiner de birden anahtarların cebinde olduğunu hatırladı.
Arabanın anahtarları bende.
Ritter umutsuzdu. Budalalık etmeyin dedi. Arabanın motorunu çalıştırır çalıştırmaz Amerikalılar arı kovanı gibi başınıza üşüşecekler.
Molly arkada bir kapı var dedi. Hendeğin yanından da tarlaların arasından bir yol geçiyor. Bu küçük Morris arabayı 100-150 metre itebiliriz. Zor iş değil bu.
Kilisede yeniden silahlar atılmaya başladığı zaman onlar 150 metre uzaktaydılar.
Steiner o zaman arabanın motorunu çalıştırdı. Molly'nin tarifine göre tarlalar arasından geçen yollardan ana yola doğru ilerlemeye başladılar.
Günah çıkarma odasındaki gizli bölmenin kapısı açılıp kapandıktan sonra Arthur Seymour ayağa kalktı, ellerinin bağını çözmeyi başarmıştı. Hiç ses çıkarmadan kilisenin kuzey ucuna doğru sürüne sürüne ilerledi. Sol elinde de Preston'ın ayaklarını bağlamak için kullandığı ip vardı. Artık kilisenin içi iyice karanlıktı. Preston'un hala soluk alıp almadığını anlamak için adamın üzerine eğildi. Soluk aldığını görünce sevindi. Sonra da kürsüye doğru yürüdü. Tepede Garvey meraklanmaya başlamıştı. Aşağısı öyle karanlıktı ki hiçbir şey görmeye imkan yoktu. Telefonu açtı, beyaz keşif arabasıyla kapının önünde duran Canex ile konuştu.
''Burası bir kiralık bir mezar gibi sessiz binbaşı. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor.''
''Bir fişek at bakalım ne olacak?''
Garvey Thompson silahını ateşledi. Ateşe cevap almadı ama sağında duran adam birden kolunu yakaladı.
''Aşağıya bak çavuş, kürsünün yanında kıpırdanan bir gölge var gibi.''
Garvey her şeyi göze alıp el fenerini yaktı. Garvey'in sağında duran genç er bir dehşet çığlığı kopardı. Garvey el fenerini çarçabuk kilisenin güney kanadına tuttu. Sonra telefona ''Burada neler olduğunu bilemiyorum ama binbaşım hemen gelseniz iyi edersiniz.'' Bir saniye sonra Thompson'un mermileri ana kapının kilidini parçaladı. Kapı hızla ardına kadar açıldı ve Harry Kane ile bir düzine kadar Amerikalı hızla içeriye daldı. Hepsi de ateş etmeye hazırdı. Fakat görünürde ne Steiner ne de Devlin vardı. Sadece Arthur Seymour, öndeki sırada yere diz çökmüş, büyük haçın orta direğinde boynundan asılmış duran Harvey Preston'un şişmiş suratına dalgın dalgın bakıyordu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 403.